İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Altı Hocam'la birlikte. Evet Altı Hocam, ne anlatalım?
Nasıl uygun görürsen hocam, iman hakikatleri olabilir, film olabilir.
Estağfurullah. Şimdi güzel bir köpeğimiz var, çok çok komik. Onunla başlayalım mı?
Başlayalım.
Ondan sonra da Darwinizm konusunda devam ederiz inşallah. Evet. Çok da sevimli bir şey. Sesli olarak verelim de.
Kendi kendine sorun yaşıyor.
Böyle kendi kendine sorun yaşayabiliyorlar arada. İnşallah. Şimdi canlıların hepsinde mükemmel bir tasarım var. Her zaman bunu gördük inşallah. Onunla ilgili güzel bir filmimiz var. Eğer uygun görürsen onunla şey edelim.
Çok iyi olur.
Nautilus canlısı. Hakikaten bakıldığı zaman hem altın oranlı yaratılış var hem de çok güzel iman hakikatleri var inşallah. Bir dakika, pardon. Evet. Bu 400 metre derinlikte yüzüyor şu anda. Kabuğu ön tarafta olmak üzere böyle bir jet akımı su püskürterek hareket edebiliyor. Bu şekilde. Fakat önde, kabuğu önde olduğu için görmüyor nereye gittiğini. O şekilde bir hareket sistemi var. O kabuğun içerisinde de özel hava odacıkları var, gaz odacıkları. O şekilde derinliğini ayarlayabiliyor böylece. Hmm. Şu an son derece derinde yüzen bir durumda. Bu şekilde avlanıyor. Fakat avlanma konusu şöyle, ayda bir kere yemek yiyormuş. Çok az enerji harcadığı için. Allah. Evet, ayda bir kere böyle bir yemek yeriz. Bakın çarptı bir yere. Şimdi oraya giriyor. Bu da bir ahtapot. Ahtapotlar da onları avlayabiliyorlar böyle. Şimdi ahtapotu gösterecek. Bakın ahtapot geliyor. Bir yere yerleşti. Bakın şimdi nasıl bir kamuflaj yapacak. Yanındaki bitkinin tıpatıp aynısı oldu maşallah. Bakın gördünüz mü?
Hayret.
Muazzam bir kamuflaj sistemi. Tabii Allah'ın yaratmasının delili inşallah. Bu şeyler de kimyasal algılayıcılar. Avının ve düşmanlarını kimyasal olarak algılayabiliyor. O minik dokunmatik şeylerle, duyargalarla.
Yalnız hareket sistemi çok muazzam.
Evet. Yani... Bakın o su püskürtme sistemiyle kumda bir yer açarak içine giriyor onun aynı zamanda. Evet, avına avladı. Ayda bir kere yapıyormuş bunu böyle. Hmm. Bir kere besleniyor ayda. Çok az enerji harcadığı için bu şekilde hayatını devam ettirebiliyor maşallah.
Şu yüzüş tekniği...
Evet.
Şeyi çok muazzam bir yaratılış.
Jet akımı oluşturuyor. Yani su püskürterek onunla uzaklaşıyor böyle gidiyor gördüğünüz gibi. İçindeki hava odacıklarında da bulundurduğu havayla da derinliğini ayarlayabiliyor. Ve altın oranlı yaratılış var. Hakikaten Nautilus'un özelliği bu. Altın oranlı yaratılış var. Şimdi altın oranla ilgili bir filmimiz de var. Ona da bakalım. Ondan sonra da Darwinizm tamam, konusuna şimdi değiniriz inşallah. Altın oran bir mucize yani tabii. Allah'ın yaratma mucizesi. Bakın burada gösterecek şimdi. Şimdi Fibonacci sayıları denen sayılar var. Bakın burada görüyorsunuz. Hatta biraz geriye alıp tekrar bakalım. Altın oranın ne olduğunu bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Bakın sıfırla biri topladığınız zaman bir yapar. Birin yanına bir geliyor. İkisinin toplamı her sayının sağ tarafında ikisinin son önceki sayıyla toplamını yazıyorsunuz. Bir artı bir daha iki. Dolayısıyla iki geliyor buraya. İki bir daha üç ettiği için üç geliyor. Üç iki daha beş. Beş üç daha sekiz. Bakın. 8, 5 daha 11. Bu şekilde bir dizilim. Şimdi bu dizilimdeki sayıları 13. rakamdan sonra bir önceki sayıya böldüğünüzde hep 1.618'lik bir oran çıkıyor. Bunu orta çağda yaşayan, tanımış matematikçi olan Fibonacci ilk defa keşfediyor. 1.618 rakamını bu özel dizilimden çıkan bu rakamı bakın yaratılışta görüyoruz. Allah'ın delilleri bütün bitkilerde, insanlarda, canlılarda altın oranında yaratılış var. Mükemmel bir yaratılış. Bakın şimdi onun filmini izleyeceğiz hep birlikte. İşte bunlar altın oranına hazırlanmış kutucuklar ve dikdörtgenler burada gördüğünüz. Evet başlamamış. Tamam şu anda başladı. Evet. Bakın şimdi deniz canlıları, kulaktaki dairesel hareketler. Hepsi altın oran var. Yani kulağımızda altın oran var. Ayçiçeğinde de altın oran var. Bu sarmalların birbirine olan oranları, sağa ve sola dönüşlü olanların hep altın oranı veriyor. Kozalaklar da aynı şekilde. Bakın numaralandırmış olarak görüyorsunuz. Tamamında altın oranına yaralı çıkıyor. Hatta dalgaların bu yaptıkları dalga düşerken ki yaptığı hareket altın oranla olduğu gösterilmiş. Bu spiralin kenarlarından teğet geçen dikdörtgenin içine koyduğunuz zaman altın oranı görüyorsunuz. Yani onlar altın oran var.
Maşallah.
Ağaçlarda, deniz canlılarında bakın kabuklularda. Maşallah. Nautilus denen canlı da aynı şekilde. Tamamında altın oranına yaralılış var. Bakın gösteriyor şu anda. Mesela parmaklarda oranladığınız zaman parmak kemiklerini birbirine altın oran çıkıyor yine aynı şekilde. Hatta bakın uzaydaki galaksilerin sarmallarına baktığınız zaman yine altın oran çıkıyormuş maşallah. Olmuş. Bakın bu uzaydaki mesela Samanyolu galaksisi örneğin onun sarmallarını incelediğinizde altın oranla yaratıldığını görüyorsunuz.
Hiç tesadüften böyle bir şey çıkar mı? Sadece bu bile
evet.
Allah'ın varlığının sonsuz güç, kudret, yaratılışının çok güzel bir delili. Tek başına bile yeter normalde.
Tabii Darwinizmi yani tabii. Kökünden bitiriyor. 1.618 yani çok küsuratlı bir sayı ve bunu doğadaki bütün canlılarda bu gösteriyor. Tabii neyi gösterir bu? Dediğin gibi ortak bir yaratıcının, sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının
tabii
yarattığını
ki.
Gösterir.
Tabii.
Matematikteki bu Fibonacci'nin keşfettiği sayıları yaratan da Allah olduğunu gösterir. Değil mi? O sayıları evet. Matematikte ezelde yaratan Allah o oranı değil mi? Canlılardaki yaratılışları kullanmıştır.
Evet ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor şeytanın Allah'a sınırım. Biz insanı en güzel surette yarattık diyor. Değil mi? Yani bir estetik var. İnsan evet. Yüzünde de oran var. Bütün canlılarda, hayvanlarda gösterdiğin yani gözümüze estetik gelmesinin ana sebebi de bu. Değil mi?
Evet.
Allah'ın yaratış sanatı. Yani güzel, latif bir şekilde yaratması ve çok büyük bir delili yaratılışı.
Tabii mesela 400-500 yıl önce keşfedilen bir sayı, bir oran. Değil mi? Milyonlarca yıldır, yüz milyonlarca yıldır canlıların yaratılışında Allah tarafından o şekilde yaratılmış.
Tabii.
Bir kere bu tabii Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor. Aynı zamanda bütün canlıların simetrik yapıları değil mi? Kusursuz tabii. Ve simetrik. Bakın hiç kusur yok. Allah bildiriyor zaten şeytandan Allah'a sığınırım. Gözünü çevirip gezdir. Hiçbir çatlaklık bulamazsın diyor Allah çok açık bir şekilde. O göz diyor sana yorgun bir halde dönecektir diyor. Devamında Allah ayetin. Hakikaten doğada hiçbir canlıda şu şöyle değil de böyle oldu diyebilecek bir eksiklik evrende ya da yok. Bütün dört tane çekim kuvvetinin oranı, zayıf nükleer güç, kuvvetli nükleer güç, dört temel güç, gravite yani yer çekimi ve elektromanyetik kuvveti oranları en mükemmel şekliyle yani bir parça bir kayma olsa bu oranlardan bir tanesinde hayat olmuyor, evren olmuyor.
Tabii.
Big Bang'deki patlama anındaki, patlama da değil de yani o yaralış anındaki hassas dengeler bir parça kayma olsa ama nasıl bir kayma? Böyle trilyonda birinin trilyonda biri kadar bir kayma olsa, bir değişiklik olsa hayat hiç olmuyor. Ya kendi üzerinde kapanıyor ya madde dağılıyor ve galaksiler ve yıldızlar oluşamıyor yine hayat olamıyor.
O kadar hassas bir denge ki şimdi elimde kalem olduğu için aklıma geldi. Onu bir bilim adamı belki sen adını hatırlarsın. Kainattaki o hassas dengeyi şöyle benzetiyor. Bir kurşun kalem diyor ona. Kurşun kalemin 35 milyar yıl mı diyor. Öyle bir şekilde ucunun üstünde durmasına benzer kainattaki hassas denge diyor.
Tabii yani böyle bir şey olamayacağına yani. Göre değil mi? Hiçbir zaman siz
tabii.
Kaleme attığınızda
düşüyor işte.
Evet. Hiçbir zaman sıfır ucu üzerinde durmaz. Herkes bilir bunu. Dolayısıyla bu neyi gösterir? İmkansız olduğunu, olmadığını gösterir. Değil mi inşallah? Yaratıldığını gösterir. Yani tesadüfen olmadığını, tesadüfen hiçbir rolünün olmadığını gösterir. Çok açık bir şekilde bu gözüküyor.
Mümkün mü? Şimdi sözünü böldüm. Kusura bakma ama. Estağfurullah. Big Bang diyoruz. Yani o büyük patlama, daha doğrusu yoktan var oluş. Hiç yoktan bir anda kainat oluşuyor. Madde yayılıyor değil mi? Birbirinden uzaklaşıyor. Ve 300 milyar tane galaksi. Her galakside 300 milyar tane yıldız. Hepsinin bir yörüngesi var. Hepsi birbirinin içinden geçerek gidiyor. En ufak bir çarpışma, bir dengesizlik, ayette dediği gibi bir çatlaklık, hiçbir şey yok. Dünya mesela düşün, atmosfer, ozon tabakası, derecesi, yer çekimi, mevsim dengeleri, işte içinde mağma var, işte yörüngesi, Samanyolu galaksisiyle uçuşu, birden böyle müthiş harikalıklar ve müthiş hassas dengeler var. Bütün kainatta var ve dünyanın da özel bir yer, özel olarak yaratıldığı çok belli bir amaç, amaçlandığı çok belli, insanın imtihanı için. Allah her şeyi yaratmış orada mesela. Gökyüzünü korunmuş, bir tavan kılmış. Güneşi yaratmış, bizi ısıtmış. Böyle metreli, santimetre fark etse dünya buzul çağına girebilir. Daha yakınlaşsa sıcaklık çok artabilir. İnsanın yaşayamayacağı sıcaklık olabilir. Hayat olmaz.
Evet.
Her şey hayat için Allah o ince, hassas, özel bir yaratılışla yaratmış dünyayı.
Evet. Yani Darwinizmin en büyük aldatmacası, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde güya bilimselmiş gibi böyle işte bir takım Latince deyimlerle pek kimsenin anlayamayacağı karmaşık detaylara çekip insanları onunla aldatmaya çalışırlar. Mesela bunun son programda yine örneğini gördük. Çok net bir soruya, hayatın nasıl başladığı sorusuna iki programda cevap verilemiyor. Yani iki programda tek kelime cevap veremiyorlar ve sürekli demagoji yapıyorlar. Oradan işte bambaşka konulara geçiyorlar, böyle mutasyona başladılar. İşte yok, fasulye yaprağı akasya'ya benziyordu da kuzenler de işte şeye benzermiş, kardeşler daha çok benzermiş kuzenlerden gibi böyle
akasya'dan fasulye.
Alakasız mantıklarla, mantık örgüleriyle hiçbir alakası olmayan, güya evrimi vardır demeye getiriyor ama mesela evrim, bütün evrim tesadüfe dayalı olduğu halde tesadüf lafını hiç kullanmıyorlar. Bakın bu ilginç, çünkü tesadüf lafını kullandığı anda herkesin tesadüfen olur mu, değil mi? İnsan, mantıklı bir insan hemen bunu söyler. Yani çocuk bile bilir tesadüfen hiçbir şeyin olmayacağını. Darwinizme herkesin şey edeceğini, reddedeceğini bildikleri için tesadüf lafını özellikle kullanmaktan kaçınıyorlar. Bazıları da diyor ki mesela, bakın bu da çok saçma bir şey. Kardeşim biz tesadüf var demiyoruz diyorlar. Ne var diyorsunuz diyor. Doğal seleksiyon var diyor. Doğal seleksiyon, Richard Dawkins bir ara bunu söylüyordu. Şimdi uzaylara döndü. Daha önce diyordu ki doğal seleksiyon tesadüfün karşıtıdır. Şimdi doğal seleksiyonun ne olduğunu bir kere bir şey edelim. Doğa, seleksiyon. Yani doğa seçer. Doğa hiçbir şeyi seçemez. Doğa neyi seçebilir? Doğanın kendi aklı yok ki seçsin. Doğa taş, toprak, kayalar, hava, su, değil mi? Doğa bundan oluşur. Dolayısıyla bir bilinci ya da bir öngörüsü yoktur ki doğanın. Neyin iyi, ne canlıların, ne canlılar için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilir mi? Yani dur doğa, dur ben şimdi şu bir takım değişiklikler olsun, onu ufak tefek, ufak ufak seçeyim, o bir kanada dönüşsün, o bir göze dönüşsün diyebilir mi?
Tabii.
Bunu, değil mi, söyleyebilecek irade ancak Allah'ın iradesi olabilir. Yani daha göz olmadan görme diye bir şeyin ne olduğunu bilecek bir akıl, Allah'ın aklı olabilir ancak bu.
Tabii.
Yani mesela insanın şimdi 5 tane duyusu var. Bize deseler ki 6. bir duyuyu sen düşün. Böyle bir şey düşünemez bile insan, hayal bile edemez. Yani bilmediği bir şeyi, hiç bilmediği bir kavramı hayal dahi edemez insan. 6. 7. duyuyu. 5 duyu ortada yokken bunu bilebilecek sadece Allah'ın aklı olabilir. Doğa böyle bir şey olabilir mi yani? Yani görmenin ne olduğunu bilmeyen, mesela hayatı boyunca hiç görmemiş olan bir insan düşünelim. Görmenin ne olduğunu bilmez. Değil mi? Öyle bir kavramdan yoksundur. O görmeyi hayal bile edemez bu anlamda. Dolayısıyla doğanın böyle bir şey olamaz ki. Bunu yapacak irade, yani son, mesela son aşamada meydana gelecek bir faydayı hedeflemesi gerekir. Nedir o gözde? Görmedir değil mi? Son aşamada meydana gelecek. Şimdi doğal seleksiyon, ya böyle saçma şey olur mu? Ufak tefek değişiklikler gelmeye başlayacak. Önce şurada çukurlar açılmaya başlayacak. Tam olması gereken yerde. O çukurlar önce açılacak. Onun içine işte bir takım hücreler gelmeye başlayacak böyle yavaş yavaş. Milyonlarca yıl sürecek bu böyle. Milyonlarca da jenerasyonda olacak böyle soyda. Oraya küçük hücreler birikecek. İşte ondan sonra o deri açılacak birdenbire. Göz kapaklarını oluşturacak. Onun içinde yavaş yavaş tüyler çıkmaya başlayacak. Ama bunların hiçbiri hiçbir işe yaramayacak o sırada. Tabii. Çünkü görmeyecek. Göz diye bir şey yoktu henüz değil mi? Ve bunlar böyle milyonlarca yıl içinde birikecek, birikecek, birikecek. Ve bunu doğal seleksiyon dedikleri o saçmalık yapacak yani böyle hiçbir bilinci olmayan. Sonunda göz meydana gelecek bundan. Ya böyle bıraksınlar bu işleri. Bu kadar saçmalık böyle ipe sapa gelmez iddialar. Değil mi? Allah'ın yarattığı çok açık. Bir kere hem mantık böyle diyor hem bilim böyle diyor. Bakıyoruz fosil kayıtlarına da böyle. Çünkü gözdeki, tarihteki ilk gözün birdenbire ve eksiksiz ortaya çıktığını görüyoruz. Trilobit gözü var. 550 milyon yıllık, 540 milyon yıllık. Değil mi? Compound göz yapısı dedikleri böyle. Kompleks göz yapısı. Çift mercekli sistem var. Ondan sonra küçük küçük altıgenlerden oluşuyor. Ve iki gözde 600 küsür tane böyle küçük altıgen var. Her birinde çift mercek var. Ve dolayısıyla 1000 küsür mercek ediyor. Yani iki gözde toplam. Ve böyle bir göz yapısı ki bugün aralarda var mesela. Yusufçuk'ta var aynı göz yapısı. Çok kompleks bir göz yapısı. Mesela insanda iki lens varken, iki mercek varken onda 1200 tane mercek olmuş oluyor böyle bu şekilde. Ve böyle bir göz yapısı birdenbire ortaya çıkıyor. Eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Yani ilkel gözü yok ondan önce.
Eli dün gösterdiğin o mantis gözü o da 400 milyon yıllık.
Evet. 400 milyon yıllık.
Yani
evet.
Şu an teknolojinin ulaşmak istediği, yapmaya çalıştığı, hedeflediği bir görme. Evet. İşte yapamıyorlar da yani.
Bakın şimdi gözle ilgili bir filmimiz var. Ona bakalım. İnsan gözü. Şimdi insan gözü burada görüldüğü gibi gözün işte irisi var. Değil mi? Minik kaslardan oluşmuş. Gözün merceği var. Bu iris kasılıp açılarak göze giren ışık miktarını denetliyor. Gözün kornea tabakası var. Bakın görüyorsunuz. Saydam. Kornea. Göz kapakları kirpikler. Şimdi dışarıdan başlayarak içeri doğru girelim yavaş yavaş hep birlikte. Evet yaklaşıyor. Gözün mükemmel bir yapısı var. Yani otofokus sistemi nereye odaklanması gerektiği anında odaklanarak mükemmel bir sistemle yaratılmış. Bakın yavaş yavaş yaklaşıyor. Gözün irisi, merceği daha da görünür hale geldi. İçeri giriyoruz hep birlikte. Bu göz dibi gördüğümüz. Yani gözün arka kısmı hakikaten bu şekilde. Gerçek görüntü. Burada sinir hücrelerini besleyen, bakın o bölgeyi besleyen damarların yapılanmasını görüyoruz. Bu yuvarlak aydınlık kısım optik sinir denen, bütün gözün arka kısmının retinada bulunan hücrelerden çıkan toplam sinirlerin tek bir kablo halinde gözden çıktığı yer. Hmm. Bakın tek bir kablo olarak hepsi birlikte çıkıyorlar. Damarlar da aynı şekilde oraya, orada birlikte, onunla birlikte dışarı çıkıyor gözün dışına. Burası da fovea denen, renge en hassas hücrelerin en fazla yoğunlukta olduğu, dolayısıyla gözün en keskin gördüğü nokta. Yani gözümüzdeki en keskin gören nokta burası. Renk hücrelerinin en fazla olduğu yer. Evet. Hatta bu göz dibi çeşitli hastalıklarda değişik görünümlere sahip olur. Onların hastalıklar için teşhis konabilir. Bakın görüyorsunuz. Şimdi büyümenin sayısı arttırılıyor. Burada büyümenin sayısını görüyorsunuz sağ alt köşede. Yüzün üzerine çıktı. Devam ediyoruz. Şimdi retinadan bir kesit aldığımızda sağ tarafta şimdi birazdan görünecek. Bakın gözün rengi en fazla hücrelerin olduğu yer burası. Ve bunlar gerçek görüntü. Yani herkesin gözünün göz dibi arka kısmı bu şekilde gözüküyor. Gözün içi sıvı dolu. Bir küre şeklinde. Bakın şimdi görüyorsunuz 800-900 büyütmeye geldi. Birinin üzerine çıktı. Şimdi gözün yan tarafından bir kesit alınmış. Gözün bu özellikle yan tarafında ışığa hassas hücrelerin daha fazla olduğu bir yer. Yani karanlık aydınlık farkını gören hücreler. Çubuksu hücreler deniyor bunlara. Bakın gördüğünüz gibi çubuk biçiminde. Şimdi iyice yaklaşıyoruz. 5000'li büyümelere geldi ve devam ediyor. Hızla mikroskopik görüntülerini göreceğiz. Bakın şimdi tek bir hücrenin kesitine iniyoruz burada. çubuk şeklindeki hücrenin kesitine geldiğimizde, bakın yaklaştıkça detaylara görmeye başlıyoruz. Hakikaten detaylarda da kusursuz bir tasarım, bir yaratılış var maşallah. Allah'ın yaratması. Bakın gördüğünüz bunlar, bu bölümler hücre zarının içeriye yaptığı girintilerden oluşuyor. Bunun sebebi de yüzeyi arttırmak. Bunların içinde rodopsin ve başka proteinler var. Şimdi onların da birazdan nasıl bir şeye yaradığını göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? Hücrenin zarının girintileri. Her biri bir zar girintisine ait. O kadar mikroskopik bir yapısı var ki bunun gözle görülebilecek gibi değil. Şimdi biz tabii 130 binli büyümelere çıktığımız için ancak bu detaylara görebiliyoruz. İçinde görmeyi sağlayan proteinler var. Her birinin içerisinde. Yani çok detaylı bir yaratılış var. Ya yani bakın bunların her biri ayrı bir bölüm. Her birinin içinde o proteinlerden var. Ve o proteinler sadece gözdeki bu hücrelerde bulunuyor. Vücudundaki diğer bütün DNA'larda, mesela kemik DNA'sında, kaşlarımızda, saçlarımızda ki DNA'da bilgiler olduğu halde sadece burada var. Şimdi uzaklaşıyor tekrar. Bakın yine göz dibine geldi. Ve gözden dışarı çıktı. Muazzam. Bu kadar detaylı bir yaratılış maşallah. Şimdi şuna bakalım. Gözün moleküler biyolojisi insanın zannettiğinden, yani aklın yani kavrama sınırlarının ötesinde bir kompleksliğe sahip. Bakın. Pardon. Evet, şu an itibariyle çok kompleks bir yapısı var. Şimdi onu göstereceğim. Bakın hep birlikte izleyeceğiz. Bir canlandırmasıyla.
Zaten göz konusunda evrimciler fenalaştıkları bir konu olduğunu itiraf ediyorlar. Evet, yani. Darwin başta olmak üzere. Ali Demirsoy vesaire diğer evrimciler hepsi.
Bakın o biraz önce gördük. Minik zar girintileri vardı. Dedim ki size orada rodopsin denilen moleküller var. Ve başka moleküller var. Şimdi rodopsin şu işe yarıyor. Işık biliyorsunuz foton denen parçacıklardan oluşuyor. Fotonlar da o kadar ufak parçacıklar ki böyle milimetrenin 10 milyarda biri, hatta katrilyonda biri büyüklükte. Yani bunların böyle trilyonlarcası göze geldiğinde bizim için görme oluşuyor. Her an trilyonlarcası, katrilyonlarcası gözümüze geliyor bizim bunların. Böyle bir şey var. Yağmur şeklinde böyle. Bir foton, tek bir foton rodopsin adlı moleküle geldiği zaman sağ tarafta gördüğünüz sütun üzerinde rodopsin şekil değiştiriyor. Bu fotonun kendisine çarpmasıyla ve yeni bir şekil alıyor. Bu yeni şekliyle işte ikinci bir protein var orada, translüsin diye. Ona bağlanabiliyor. Normal halde bağlanamıyor ama foton geldiği zaman şekil değiştirdiği için yeni şekliyle oraya bağlanabiliyor. Birbirlerine bağlanabiliyorlar. Bu çok özel bir reaksiyon. O zaman iki tane proteinin bağlanmış hali daha önce olmamasına rağmen yeni bu iki protein birbirine bağlandığı için üçüncü bir proteine bağlanabiliyor. GDP diye tam orada yakında duran. Ve onu GTP haline getiriyor. Bunların hepsi birlikte fosfodiesteraz isimli başka bir proteine bağlanabiliyorlar. Bakın canlandırmasını görüyoruz. Foton geldi, çarptı üzerine, şeklini değiştirdi. Böylece başka bir proteine bağlandı. Böylece ikisi üçüncü proteine bağlanabiliyor. Ve dördüncü bir proteine bağlanıyorlar. Ve bu şekilde hücrenin içinde gördüğünüz tuz iyonlarının, yeşiller tuz iyonlarını temsil ediyor. Miktarı azalıyor. Bu da şundan dolayı azalıyor. Hücrenin zarındaki bazı kapılar açılıyor, özel kapılar. Bu dört tane proteinin birbirine bağlanmasından dolayı. Ve tuz iyonları hücrenin dışına çıkıyorlar. Ve bu bir elektrik sinyal oluşturuyor. Ama o kadar ufak ki akımları, milivolt düzeyinde böyle minik amperler, çok düşük amperli dalgalar oluşuyor. Elektrik dalgaları, elektrik sinyalleri. Ve bunlar bir pikosaniyede, yani saniyenin trilyonunda biri kadar bir süre içerisinde gerçekleşiyor hemen hemen. Yani bu reaksiyonlardan her an gözümüzde, bakın bir saniye içerisinde 300-500 milyar tanesi gerçekleşiyor. Fakat bu da yetmiyor. Çünkü bu proteinleri eski haline döndürülmeleri gerekiyor. Şimdi rodopsin bakın yeni şekline döndü ya fotonun çarpmasıyla. Eğer eski şekline döndürülmese, ilk haline getirilmese bir kere bir foton geldi mi görürdüz, bir ışık çakması olurdu. Ondan sonra görme dururdu. Değil mi?
Tabii.
Her an anan geri döndürülmesi gerekiyor. Ve bunu yapan başka proteinler var. Ve aynı reaksiyonlar yine pikosaniyeler içerisinde eski haline getiriliyor.
Muazzam.
Yani bu böyle hakikaten aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir mükemmel yaratılış.
Tabii.
Değil mi? Allah'ın yaratması. Yani bu böyle açıklanabilecek, yani hayal bile edilebilecek bir sistem değil. Çünkü bakın bu bir saniye. Bir saniyede 300-500 milyar kere olan bir reaksiyon ne demek yani? Böyle insan kavrayamıyor bile bunun nasıl olduğunu. Evet. Şimdi görüntümüz de mükemmel. Şimdi biraz ona da değineceğiz ama yani trilyonlarca, katrilyonlarca foton geliyor gözümüze. Görüntüde hiçbir kesiklik yok. Bakın değil mi? Akıcılık var. Hareketleri çok muntazam görüyoruz. Görüntüde bir kesiklik olmuyor. Işık çakmaları olmuyor durup dururken. Değil mi? Nereye dönsek anında odaklanıyor mesela göz. Bu da büyük bir mucize. Bu nasıl oluyor? Yani nasıl olduğunu sistem olarak çözüyoruz ama anında odaklanması büyük bir mucize. Çünkü şöyle oluyor. Göze gelen ışık, bakın elektrik sinyalleri görme merkezine gittiği gibi aynı zamanda beyin sapına gidiyor. Beyin sapında özel çekirdekler, özel odaklar var. Bunlar netlik ayarı yapmaya yarıyorlar. Yani biz her görüntü olduğumuzda görüntü merkezinde görüntü değerlendirilirken, yani deşifre edilirken, görüntü oluşurken aynı anda odaklama da var devrede. O da ayrı bir sistem. O beyin sapından gerçekleşiyor. Beyin sapına gelen sinyaller, göze giden sinirler var. Bu üçüncü sinir oluyor mesela böyle bu şekilde. Gözün merceğinin çapını ayarlıyorlar. Etrafında kaslar var onun. Mesela uzağa baktığımızda, değil mi? Göz merceğinin çok kasılmasına gerek yok. Çünkü uzaktan gelen ışınlar paraleldir. Dolayısıyla paralel gelen ışınların kırılma indeksi düşüktür. Halbuki yakından geldiği zaman görüntü, retinaya düşürebilmek için onu daha çok kırılması gerekir. Değil mi? Yakına baktığımızda. Özellikle yakından gelen ışınlarda. Dolayısıyla merceğin çapının daraltılması gerekir. Merceğin kalınlaşması gerekir daha çok kırması için. Fakat bu o kadar bir hassasiyetle yapılıyor ki her gelen ışık anında retinaya düşürülüyor. Yani biliyorsunuz şimdi teknolojik olarak fotoğraf makinesi kullananlar, film makinesi kullananlar bilirler. Netlik ayarı yapılırken görüntü bir miktar gidip gelebilir. Bakın gözde bu hiç olmuyor. Döndüğünüz anda odaklıyor. Nereye baksanız değil mi? Anında odaklanıyor. O kadar seri ve mükemmel çalışan bir sistem var ki bundan kaynaklanıyor. Allah'ın yaratma mucizesi. Ve bunlar bütün sistemlerin aynı anda var olması gerekiyor. Yani gözün bütün parçaları var olacak. Bu yeterli mi? Tabii ki değil. Onu görme merkezine taşıyacak bütün sinir sisteminin var olması gerekiyor. O sinir sisteminin içinde nörotransmitter denen elektrik dalgalarını hücreden hücreye taşıyan kimyasal moleküller var. Onların, ya bunlar protein yapısında en mükemmel şekilde var olması gerekiyor. Bütün bu sistemin eksiksiz olması gerekiyor. Yani rodopsinde en ufak bir bozukluk olduğunda bütün sistem çöker. Diğer bütün sistem, her şey tamam olsa bile. Sinirler gerekiyor, görme merkezi gerekiyor. Ayrıca bugün bilinen beynin 27 tane ayrı bölgesi görmeyle ilgili. Sadece tek bir görme merkezi yok. Bakın biraz önce bahsettim. Mesela odaklama merkezi apayrı bir merkez. Onunla ilgili çok sayıda ayrı yan merkezler var. Bir kısım sinirler oraya gidiyor. Oradan çıkan sinirler var, göze geliyor. Yani bütün bu sistemin iç içe geçmiş parçalardan oluşan, çok kompleks yapısı olan bu sistemin tek bir anda ve en mükemmel şekliyle yaratılmış olması gerekiyor. Bu da yaratılışı kanıtlar. Darwinizmi çökertir ve yaratılışı kanıtlar.
Üstelik doğada bizimkinden daha mükemmel, daha kompleks gözler de var.
Evet.
Arı gözü, kartal gözü. Değil mi? Böyle ısı olarak görenler var. Enfraruj kamera gibi böyle renkli. Birçok canlıda dediğin gibi de 500 milyon yıllık trilobitlerde bile çift mercekli gözden bahsediyorsun. Üstelik tek göz de değil. Mesela Mantis'in o dün gösterdiğin görüntülerini, o göz mesela muazzam bir yapıydı.
Evet. Darwin'in bakın çok önemli itirafları var da ona bulmaya çalışıyorum şimdi. Gözle ilgili itirafları var aynı zamanda.
Ben Ali Demirsoy'unkini söyleyeyim aklımda olduğu için. Göz diyor ilimsel bir mucizedir diyor. Mucizeyle açıklayabiliyor yani. Evrimci başka türlü açıklayamıyor.
Evet. Gözü düşünmek hatta teorimden soğuttu diyor değil mi Darwin?
Yani şuna bir yaratılış diyemiyorlar demedikleri için.
Bakın diyor ki gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Darwin söylüyor bunu. Ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım. Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor diyor. Tane desin yani evrimin olamayacağını çok net bir şekilde söylüyor değil mi? İnşallah. Şimdi Bakın başka itirafları da var tabii.
Şeyi de istersen anlatalım, kulak.
Evet.
Ona pek değinmiyoruz. O da mekanik olarak çok mükemmel bir yapı.
Evet.
Yani hakikaten o da aklın sınırlarını zorlayan, göz nasıl, kulak da en az onun kadar.
Evet. Charles Darwin devam ediyor gözle ilgili. Bakın diyor ki Türlerin Kökeni kitabında, farklı mesafelerdeki cisimleri benzersiz bir mükemmellikte odaklayan, farklı oranlardaki ışığa göre kendisini uyarlayan göz gibi bir organın doğal seleksiyona dayalı rastlantılarla ortaya çıktığını öne sürmek, itiraf ediyorum ki olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır.
Kendi için.
Kendisi için söylüyor bunu. Bak bir daha okuyayım. Farklı mesafelerdeki cisimleri benzersiz bir mükemmellikte odaklayan, farklı oranlardaki ışığa göre kendisini uyarlayan, göz gibi bir organın doğal seleksiyona dayalı rastlantılarla ortaya çıktığını öne sürmek, itiraf ediyorum ki olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır. Yani Darwinizm en büyük saçmalıktır diyor. En yüksek düzeyde saçmalamaktır diyor.
Bir de o dönemde moleküler seviyedeki bu demin anlattığım bilgilerden de haberi yok. Yani çok kaba bir bakış açısıyla
evet,
söylüyorum.
Moleküler biyoloji hiç bilinmiyor o zaman dediğin gibi. Yani dışarıdan evet, baktığı kadarıyla biliyor gözün yapısını. Devam ediyor. Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Bir sinirin nasıl olup da, Charles Darwin söylüyor bunu, bir sinirin nasıl olup da ışığa duyarlı duruma geldiği sorusu bizi yaşamın kendisinin nasıl türediği sorusundan hiç de daha çok ilgilendirmez. Yani yaşamın türediği sorusu zaten ilgilendirmiyor diyor. Ama öbürü de yani gözün de sinirin de nasıl olup da ışığa duyarlı duruma geldiği sorusu. Şimdi Darwinistlerin iddiası var ya, güya işte diyorlar ki önce ışığa duyarlı hücre oluştu. Ondan sonra ışığa duyarlı hücre yavaş yavaş önce çeyrek göz oldu, sonra yarım göz oldu falan gibi böyle. Hatta bu şey vardı, Francisco Ayala Roma'daki konferansta, bizim gittiğimiz konferansta bir tane sunum hazırlamış böyle komedi şeklinde. Bir naylonun üzerine, o tepe gözler var ya, onların üzerine çizim yapmış. Şu yaptığı çizimlerde şöyle, önce birazcık bir çizgi çizmiş, bu ilk gözlü diyor. Sonra onu çeyrek çizgi yapmış, çeyrek daire haline getirmiş, bu sonraki göz diyor. Sonra onu yarım daire diye tamamlamış. Bu diyor ilerledi diyor, sonra tam daire oldu diyor, tam göz oldu falan gibi böyle ipe sapa kalmak. Sonra Cihat Hocam da çıktı dedi ki, ya dedi trilobit gözü var dedi, 550 milyon yıllık birdenbire ortaya çıkıyor. Ve bugünkü göz yapısıyla aynı komplekslikte yani böyle. Ve hiçbir atası yok. Ondan önce de ilkel göz yok. Ben bunu bilmiyorum dedi. Bunu dedi Simon Conway Morris diye birisi var. Başka bir evrimci. Ona sorarsın dedi böyle. O saklandı masanın altına falan böyle. Yani komedi yaşanıyor yani böyle. Kimi kandırabilirsek şeklinde iddialarla böyle. Bakın çok açık söylüyor Darwin. En büyük, en üst düzeyde saçmalamaktır diyor. E tabii ki öyle. Yani en büyük saçmalık bu.
Gözün, yani bir kamera böyle kendi kendine oluşabilir mi? Değil mi? Kaç tane şeyi var? Kaset koyma yeri, kayıt şeyi, otofokus şeyi. Yani bir kameranın bir fabrikada mühendislerce oluşturulmasına imkan vermeyen evrimci daha mükemmel göze tesadüf diyebiliyor.
Evet.
Ama buna kimse inanmıyor. Yani kendi kendilerine marjinal şimdi, belli kesik, işte birkaç kişi sayılır. Yani Türkiye'de %90 üstünde Allah'a inanma oranı %90'sa inanmayan marjinal kalmış demektir zaten.
Tabii zaten bak Darwin inanmıyor işte yani. Bunun gibi o kadar çok itirafı var ki artık böyle. Bir de söylüyor, çok açık konuşmuş yani samimi. En üst düzeyde saçmalamaktır diyor. Ya bunun böyle tesadüfen olduğunu iddia etmek diyor gözün.
Bu konuda hocamızın Gözdeki Mucize isimli kitabı var.
Evet.
Onu tavsiye ederiz. Gerçekten çok güzel, anlaşılır. Çok heyecan verici bir kitap hakikaten. Yani isterlerse hem satın alabilir kardeşlerimiz veyahut harunyahya.org sitesinden kitaplar bölümünden de bilgisayarlarına temin edebilirler.
Evet. Şimdi bakın. Gözü bir kere gördük. Hakikaten kendi kendine oluşması. Ama bakın daha da önemli bir konu var aslında. Ondan da hemen bahsedelim. Bir kere gören göz değil. Yani bu çok açık. Gözün yapısını gördük. Zaten teknik olarak mümkün değil bu. Çünkü göz gelen fotonları, değil mi? Hücrelerin uyarılmasıyla, proteinlerin birbirine reaksiyona girmesiyle bunu elektrik sinyallerine çeviriyor. Ya bu teknik bir gerçek. Yani bu artık lise biyoloji kitaplarında bile bu kadar detaylı olmasa bile anlatılan gerçekler bunlar. Gözün elektrik sinyalleri beyne ilettiğini artık herkes biliyor. Ortaokul öğrencileri bile biliyor. Beyne elektrik sinyalleri geliyor görme merkezine. Değil mi? Görme merkezimiz de küçücük bir yer. Ufacık bir yer. Hatta milimetre kalınlığında böyle beynin kabuğu çok incedir. Milimetrik bir kalınlığı vardır. Ondan sonra buraya gelen elektrik sinyalleri orada bu elektrik sinyalleri bakın beynin içi kapkaranlık. Işık yok. Zaten dışarıda da ışık yok aslında. Değil mi? Fotonlardan oluşuyor dedik. Fotonların kendisi ışık değil zaten yani böyle bir konu yok. Atomlar kapkaranlık. Atomların %99'u boşluktan oluşuyor. Transparan ve karanlık. Yani güneş hiç kimsenin zannettiği gibi aydınlık değil. Güneş kapkaranlık aslında. O aydınlık görüntü bizim beynimizde oluşan bir görüntü. Güneşte ışık falan yok. Güneşten sadece foton geliyor yani bize. O fotonları beynimiz elektrik sinyallerini üç boyutlu mükemmel bir görüntü haline getiriyor. Hareketli, derinliği olan üç boyutlu değil mi? Rengarenk. Mesela ses diye de bir şey yok dışarıda. Beynin içinde de sessiz. Dışarıda da ses diye bir şey yok. Havadaki titreşimler, onlar kulak zarına çarpıyor havadaki moleküller. O moleküllerin çarpmasından kulak zarı oynuyor. Sinir uçları uyarılıyor. Onlar da elektrik sinyali haline geliyor. Ki kulağındaki duymayı da anlatırız daha sonra inşallah. Hı hı. O elektrik sinyalleri beynimizde ses, müzik haline getiriliyor. Değil mi? O da zihnimizin içinde oluyor. Aynı şey için dokunmak için de geçerli. Dokunduğumuz zaman biz gerçek anlamda hiçbir şey dokunmuyoruz. Elektronların birbirini itmesi söz konusu. Elektronlar birbirini ittiği zaman, değil mi? İki elektron bulutu birbirini ittiği zaman bu elektrik sinyalleri haline dönüşüyor. O elektrik sinyalleri yine beynimizde dokunma hissi. Bizim için köşe oluyor, kenar oluyor, işte sertlik oluyor, yumuşaklık oluyor, sıcaklık oluyor, soğukluk oluyor değil mi?
Koku içinde.
Koku içinde geçerli.
Frekansları evet, yorumluyor.
Tat içinde geçerli. Orada sadece atomlar var. Yani mesela burnumuzda ki alıcılar atomlardan oluşuyor. Bildiğimiz proton ve nötronlardan. Dışarıda koku molekülleri de bildiğimiz proton ve nötronlardan yani atomlardan oluşuyor. O açıdan aralarında hiçbir fark yok. Ama bir atom öbür atomla bir araya geldiği zaman ondan mis gibi gül kokusu oluyor, portakal kokusu oluyor değil mi? Parfüm kokusu oluyor. İşte dilimizin atomları var. Dilimizin atomlarının üzerine başka atomlar değdiği zaman, başka elektronlarla elektronlara birbirine değdiği zaman bu sefer bundan çilek tadı oluyor, dondurma tadı oluyor değil mi? Muz tadı oluyor, bambaşka bir tat oluyor böyle. Tuzlu oluyor, acı oluyor, ekşi oluyor değil mi?
Tabii.
Şimdi bunu bir düşünelim. Yani atomlarla atomların bir araya gelip de onun böyle kimi zaman portakal tadı olması, kimi zaman müzik sesi olması, kimi zaman da işte gül kokusu olması bu böyle değil mi? Atomlarla atomların arasındaki bir ilişkiyle açıklanabilecek bir şey değil bir kere. Zaten elektrik sinyalleri geliyip de elektrik sinyalleri de, bu şeye döndürüldüğü için, bu algılara döndüğü için demek ki biz sadece algılarımızla muhatabız. Hı hı. Bu anlamda dış dünyayla hiçbir şekilde muhatap değiliz. Yani hiç kimse beyninin dışına çıkıp da dışarıda ne var diye bakamaz.
Tabii.
Yani o zaman bakın beyninin dışına çıkıp da bakamaz lafından da şu noktaya geliyoruz. Dışarısı olmuyor o zaman değil mi? Dışına çıkamadığı bir yerde yaşıyorsa hiçbir zaman hayatı boyunca dışına çıkamadığı bir yer. Onun için dışarısı da yok o zaman. Ya var ama onun için yok. O yani o muhatap değil hiçbir zaman. O sadece algılarıyla muhatap.
Aynı rüyadaki gibi.
Evet.
Rüyada da gözü kapalı değil mi? Kendinin farkında değil. Yani gören göz değil belli ki orada çünkü görüyor. Ruha Allah'ın gösterdiği görüntüler var.
Evet.
Maşallah. Biz onu görüyoruz. Yani dünyadaki görüntü de öyle. Allah bize ne gösteriyorsa onu görüyoruz. Rüyadaki görüntüler de öyle. Allah bir anlamda onu örnek kılıyor zaten bize. Anlamamız için.
Evet.
Hikmetlerinden bir tanesi o. O yüzden o görüntülerin içinde bir imtihan tecelli ediyor. İnsan sınanıyor. Ve hepsini de Allah yaratıyor o görüntülerin. Ve hepsi de bir hikmete binaen hangimizin iyi davranışlarda bulunacağını sınamak için Allah yapıyor ayetteki beyanına göre.
Evet.
Buyurduğuna göre. Ve bir kader üzerine yaratılıyor bunlar.
Yani ben herkes rüya gördü. Dün gece böyle çok net rüya gördüm. Yani hiç tanımadığım insanlar vardı. Hiç daha önce bulunmadığım ortamlar. Tam konuşuyorum böyle karşılıklı muhatabız böyle o bir şey söylüyor ben bir şey söylüyorum falan. O anda bir anda yatak görüntüsü girdi görüntüye böyle. Yani o kadar sert bir geçiş oldu ki yani böyle tam konuştuğum anda yataktaki görüntüm bir anda girdi devreye. Şimdi bunların hangisi gerçek diye soruyor insan. Birine rüya diyorsun da birine gerçek diyorsun değil mi? Öyle evet. adlandırılır. Neye göre? Bir kere onun daha flu olması, bunun daha net olması, işte onun daha kısa, bunun daha uzun süreli olması, değil mi? Mantık örgülerinin biraz farklı olması, rüyanın mantık örgüsü ile dünya hayatının mantık örgüsü birbirinden farklı tabii ki bu anlamda. Hakikaten evet. öyledir. Fakat bu o anlamda bir farklılık değil. Eğer mesela dünya dediğimiz, gerçek dediğimiz daha kısa olsaydı, rüya daha uzun olsaydı, rüya biraz daha net, bu biraz daha flu olsaydı, o zaman ona gerçek, buna mı rüya diyecektik değil mi? Demek ki bu yeterli bir kriter değil. Aynı koşullar, demek ki rüyadaki koşullar dünya için de geçerli olmuş oluyor. Değil mi? Dünya, yani rüyalara sorsalar, yani sen bu var mı deseler, tutacaksın böyle. Evet var, bak tutuyorum diyeceksin değil mi? Maddenin gerçeğini anlattığın zaman birisine, dışarıda var ama aslında asla ulaşamazsın. Sen algılarınla muhatapsın sadece. Dediğin anda hayır diyebilir. Bak tutuyorum işte, var, şudur, budur, ona öyle değil mi? Böyle itiraz yani. Edebilir. Sonra uyandığı zaman ne oluyor?
O zaman
bir bakıyor. Evet. Aa, rüyaymış. O emin olduğu rüyası, o emin olduğu, var olduğunu emin olduğu işte etrafındaki insanlar, evler, ortamlar nerede değil mi o zaman? Var ama Allah'ın sonsuz hafızasında sonsuza kadar var. Var olan bir şey hiçbir zaman kaybolmaz. Yani bu çok önemli bir şey. İnşallah evet. değil mi? Allah'ın levh-i sonsuz hafızasında sonsuza kadar vardır o. Yani bizim bütün çocukluğumuz, geçmişimiz değil mi? Ondan sonra muhatap olduğumuz algıların tamamı sonsuza kadar var. Hiçbir şekilde kaybolmaz. Ama bu bizim maddenin gerçeğini, yani Allah ikinci gören bir göz var. Yani bu çok açık. Ruh var. İşte bakın, rüyayı da algılayan değil mi? Bu dünya dediğimiz gerçeği de algılayan, algılarımızla muhatap olan ruh var. Yani ruh algılıyor. Bu çok açık. Allah bunu Kur'an'lara bildiriyor. Kendi ruhundan üfürdüğünü söylüyor değil mi? Ve Allah Kur'an'da görüntüyü kendisinin yarattığını bildiriyor. Bizim muhatap olduğumuz, ruhumuzun muhatap olduğu görüntüyü Allah yarattığını bildiriyor. Bakın ayetlerde okuyalım şimdi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız. Bir iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik, kurtuluş bağışladı. Çünkü o elbette sinirlerin özünde saklı duranı bilendir. Enfal suresi 43. ayet. Bakın, Allah onları sana uykunda az gösteriyordu diyor. Allah gösteriyordu değil mi? Evet. Uykunda. Karşı karşıya geldiğinizde Allah olacağı olan işi gerçekleştirmek için onları gözlerinizde az gösteriyor. Bakın, gözlerinizde az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu.
Bak, bu dünyada deminki rüyaydı. Şimdi dünya örneğini veriyor. Evet. Karşı karşıya geldiğinizde diyor.
Karşı karşıya geldiğinizde. Ben diyor gösteriyorum görüntüyü Allah değil mi? Ona da, size de, onlara da diyor. Ve bütün işler Allah'a döndürülür. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine çekici ve süslü gösterilmiştir. Bakın, Allah gösteriyor demek. Tabii. Yani öyle çekici ve süslü gösteriyor onlara yaptıklarını. Allah inkarcı bir topluğa hidayet vermez. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı. Ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş, irşad olanlardır. Bakın, Allah birçok ayette değil mi? Gösterinin, görüntü yaratanın kendisi olduğunu, algı yaratanın kendisi olduğunu açıkça bildiriyor. Değil mi? Hatta eylemleri yarattığını da bildiriyor Allah. Mesela attığın zaman sen atmadın, şeytandan Allah'a sığınırım. Ama Allah attı diyor. Bakın şimdi, atmak bir fiil. Atmak fiilini Allah'ın yarattığını Allah açıkça bildiriyor Kur'an'da. Başka bir ayette, oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır diyor. Bakın, sizi de yapmakta olduklarınızı da. Bu çok önemli. Yani ruh var. Allah ruhundan üfürüyor. Ruha gösterdiği algıları, değil mi, görüntüleri yaratan da demek ki Allah. Madde var ama maddenin aslına da asla ulaşamayız. Yani biz sadece algılarımızla muhatabız. Zaten çok açık. Bakın, teknik gerçek. Dışarıda ışık yok. Biz apaydınlık, üç boyutlu, hareketli, mükemmel bir görüntü görüyoruz.
O demin söylediğine evet. de bir örnek vermek istiyorum. Yani her şey Allah'ın hafızasında değil mi? Allah katında şu anda canlı olarak var.
Evet.
Şimdi mesela hard diskler var değil mi? Her şeyi kaydediyor. İşte bilgisayarın olsun veyahut işte DVD'lerin. Çok geniş bir hard disk sistemi var. Veyahut bir insanın hayatını başından sonuna kadar kameraya çekebilirsiniz. Hatta öyle bir film vardı. Şimdi adı aklıma gelmedi. Bir insanın hayatı rahatlıkla bir kayıt altında, her şeyiyle, en ufak detayına kadar kayıt altına alınabiliyor. İşte Allah sonsuz hafızaya sahip. İsmi var, hafız ismi. bütün insanların, bütün alemin, her şeyin başından sonuna kadar, ki onun için bir an o, her şeyin hıfzın kendisinde. Nitekim sonra sorguda da insan amelleri sorgulandığında orada da ortaya koyuyor hepsini Cenab-ı Allah. Allah işte sonsuz hafız. Yani bütün şeyleri, her şeyi yoktan var etmiş ve her şeyde canlı olarak onun katında var.
Evet.
Zamana tabi olduğumuz için bizim için yaşadığımız an var. Yani geçmiş ve hafıza, gelecek zaten görmediğin için yok gibi.
Bulunduğun... Ama var şu anda değil mi? Allah katında yaratılmış.
Tabii. Bitmiş. Sen bulunduğun anda ana var diyebiliyorsun. Allah için hem geçmiş hem gelecek hem bulunduğumuz an hepsi aynı anın içinde. O yüzden Cenab-ı Allah her şeyi bir kader ile yaratmıştır. Dediğin gibi ayet-i kerimede sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır diyor. Allah bütün gücün sahibi. Bütün mülkün sahibi. Her şeyin yaratıcısı inşallah.
Maşallah, evet. Yani tabii buradan şu anlam çıkıyor. Bir kere ruh konusu tabii Darwinizmi hiçbir şekilde açıklayamayacağı değil mi böyle? Bu yani maddenin ötesinde. Materyalizmi de ortadan kaldırıyor, Darwinizmi de ortadan kaldırıyor. Yani Darwinizmi savunan biri zihninin içinde savunur. Yani hiç çıkamadığı zihninin içinde değil mi? Bu iddiaları meydana getirir. Bir Darwinizmi savunan bir şey yazmaya çalıştığı zaman yazı, bunu sadece zihninin içinde yazabilir. Değil mi?
Tabii.
Dolayısıyla yani ruh, bu anlattığımız konu, maddenin gerçeği konusu, Darwinizmi, materyalizmi zaten yani kökünden bitiriyor, alıp atıyor yani böyle. O kadar anlamsız bir şey ki o zaman Darwinizmi savunmak değil mi? Materyalizmi savunmak. Darwinizm zaten materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Yani materyalist felsefe, pagan felsefesi. Eski Yunan'a gidiyor, daha eskilere gidiyor. Madde vardır, mutlak vardır. Haşa, yaratıcı yoktur diye bir iddiada bulunan bir pagan felsefesi. Halbuki bu anlamda Allah her yeri sarıp kuşatandır. Yani madde mutlak değildir, mutlak olan Allah'tır. Değil mi? Görüntüsüyle muhatap kılar bizi Allah. Bakın Allah her yeri sarıp kuşatandır. Allah her yerdedir. Bununla ilgili ayetler okuyalım şimdi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi Allah örnek olarak öyle bir şey söyleniyor ki ayette. Değil mi? Allah bildiriyor. Şah damarından daha yakınlık insanın maddi olarak yani böyle mekan boyutunda algılayabileceği bir şey değil. Sana o kadar yakın ki Allah senin şah damarından daha yakın.
Şah damarın içinde.
Evet.
Senin kendi kendine olan yakınlığından daha yakın. Allah sana daha yakın.
Daha yakın. Allah devam ediyor. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Şunu anlıyoruz. Allah her yerde her şeyi kuşatan. Bakın her şeyi. Yani elektronları, atomları, alt parçacıklarını, kuarkları, leptonları, fotonları, onların bittiği yerde yine Allah var inşallah.
Evet.
Allah her yerde ve her şeyi de kuşatan. Dikkatli olun, gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun, gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. Bakın her şeyi diyor Allah. Yani bazı insanlarda olabiliyor ya böyle bir sapkın inanç. Haşa Allah uzayda bir yerde böyle. Haşa bir kere yaratıp bırakmış, insanın ne yapacağını bilmiyor gibi haşa. Bunun böyle olmadığını Allah söylüyor. Her şeyi yaratanın, kendisini evet. Yarattığını bildiriyor değil mi Allah? Biraz önce okuduk. Yani görüntüyü yaratanın, algıyı yaratanın kendisi olduğunu biliyor. İnsanın ruhunu üfürenin kendi ruhundan üfürdüğünü Allah söylüyor. Allah her yeri kuşatandır diyor. Bakın her şeyi diyor. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır diyor. Allah her yerdedir, her şeyi kapladığını ve her şeyi kuşatan olduğunu bildiriyor.
Evet, o yüzden bizim zannettiğimiz gibi gerçek mutlak öyle maddesel anlamda bir varlığımız söz konusu değil. Tecelli olarak Allah'ın yaratmasıyla tecelli olarak varız. Yoksa evet. Biz de öyle bir yer kaplıyor olsak o anlamda zaten her yeri kuşatan, kapsayan Cenab-ı Allah.
Evet.
Yani aynı anda aynı şekilde düşündüğün gibi bir maddesel varlık giremez oraya. Yani çünkü her yerde Allah her şeyi evet. Kaplamış durumda. O yüzden Allah'ın yarattığı şekilde rüyadaki örnek gibi o şekilde varız. Çünkü varız. Çünkü Allah'ın ruhundan üflediğini söylüyor Cenab-ı Allah.
Evet.
Ama materyalistlerin anlayabilmesi için özellikle öyle mutlak maddesel bir varlık anlamında değil. Allah'ın yarattığı tecelli şeklinde varız yani inşallah.
Evet, bunu en iyi kavrayanlardan biri de Lenin. Değil mi? Diyalektik materyalizmin en kanlı savunucularından bir tanesi. Yani bu sapkın felsefenin, komünizmin. Lenin, bakın ne diyor bu maddenin gerçeği konusu ile ilgili olarak. Duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yatsıdın mı, bir kere reddettin mi, kuşkuculuğa yani agnostizizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından dini inanca yani fideizme, fideizm kelimesini kullanıyor, fideizme dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin.
Biz Lenin'in delirerek öldüğünü söyledik mi hiç?
Efendim?
deliriyor ve delirerek ölüyor.
Söyleyelim.
Delirmiş yani biliyorsun o resimleri de var.
Zaten yani normal değil ki tam bütün hayat deli geçmiş yani evet. Böyle sayısız kan döküyor yani çok kanlı bakın. Ve devam ediyor. Parmağını kaptırdın mı önce kolun sonra tüm benliğin gider. Yani şunu demek istiyor. Maddenin gerçeğinden bilimin gösterdiği teknik gerçek bunlar. Aman diyor uzak durun diyor. Eğer diyor bir onu düşünmeye başlarsanız diyor maddenin gerçeği yani. Ne komünizm kalır diyor, ne Marksizm kalır, ne diyalektik materyalizm kalır diyor. Doğru. Tabii ki yani bu maddenin gerçeği konusu ne materyalizm bırakıyor, ne diyalektik materyalizm bırakıyor, ne komünizm bırakıyor, ne Darwinizm bırakıyor. Bunun için insanların bunu sürekli olarak hepimizin yani tabii tefekkür olarak düşünmesi, derin derin düşünmesi çok önemli. Çünkü bu aynı zamanda şirk koşmadan iman için gerekli olan bir vesile inşallah böyle değil mi? Allah'ın evet. Her yeri kapsadığını, her şeyi kuşattığını, sonsuz güç sahibi olduğunu, her yerde olduğunu bilen bir insan bütün hayatını değil mi? Davranışlarını ona göre ayarlar ve kaderinde konforunu yaşar.
Tabii.
Çünkü Allah her şeyi yaratıp bitirdiğini bildiriyor. Bunu bilen bir Müslüman başına gelen hiçbir şeyden üzüntü duymaz, sıkılmaz değil mi? Allah'a teslim olmuştur. Malıyla, canıyla, her şeyle Allah'a teslim olmuştur. Ve kaderin de konforunu yaşar. Yani gelecek korkusu asla duymaz. Bana yarın ne olacak? Acaba hastalanacak mıyım? Acaba boşanacak mıyım? Acaba çocuğuma bir şey mi? Arabama bir şey mi? Evime mi? Parama mı? Falan diye. Böyle binlerce çeşit korkuya kapılarak kendi kendine zulmetmez Allah'ın bildiği gibi. Çünkü Allah diyor ki insan kendi kendine zulmeder diyor. Allah insana zulmetmez diyor. Tabii. Allah azabınıza ne yapsın diyor başka bir ayette de inşallah.
Evet.
Dolayısıyla bütün yükler sırtında kalan. Yani üstadımın çok güzel bir örneği var. Gemide giden birinin yüklerini gemiye bırakması gibi. Gemi zaten gidiyor gideceği yere. Değil mi? Orada yükleri taşımaya çalışmak yani süper akılsızca bir şey. Değil mi? Zaten tabii. Giden gemide. Yani insan tabii. Bavullarını elinde tutar mı mesela ya da sırtında tutar mı yükünü? Tabii ki bırakır. Çünkü gemi zaten gidiyor gideceği yere. İşte kaderin kaderi bu anlamda kavrayan inşallah maddenin gerçeğini bilen ve ayetler doğrultusunda kaderin lüksünü yaşar, konforunu yaşar ve son derece mutlu olur. Bütün yüklerini indirir sırtından.
Evet. Bir film vardı. Şimdi onun da ismini hatırlayamadım. Hani yaşlı doğuyor, sonra çocuk hale geliyor.
Ha. Benjamin Button.
Yani biraz bazen öyle de bir bakış açısı gerekiyor. Biz hep geçmişten olayları geleceğe doğru düşünüyoruz. Halbuki gelecekten de bakmak lazım. Çünkü gelecek Allah katında gelecek değil.
Evet.
O anın içinde olduğu için Allah zaten ne olduğunu biliyor, kendi yarattığını ve onu bize söylüyor. Mesela İslam dünyaya hakim olacak diyor Allah. Ayet-i kerimesinde değil mi? Vaat etmiş. Zaten Allah onu yaratmış. Yaratmış, bitmiş. Mesela Zümer suresinin son ayetlerinde vardır. Dünya işte sura üfürüldü diyor.
Evet.
Meleklerin dünyayı taşıdığını söylüyor. Bitmiş bir üslupla Allah anlatıyor. Doğru söylüyorsam inşallah. O şekilde bitmiş bir gerçeği Allah bahsediyor. Zaten gelecekten öyle zaman zaman düşünmek insan o anlamda da kaderin varlığına ve tevekkül açısından senin dediğin gibi rahat olmaya, her şeyi Cenab-ı Allah'a bırakmaya zaten yaratılmış bir şey olduğu için biraz da öyle gelecekten bakmak gerekiyor. Zaten bitmiş olan bir şeyi yaşıyoruz biz.
Evet.
Biz kendimiz o anları yaşama içinde biz zamana tabi olduğu için o anları göreceğiz. Ama Allah katında bitmiş bir şey. İslam'ın hakimiyeti de vaat edilmiş. O da bitmiş bir şey. Mesela Mehdi çıkacak. O da kaderde kim olduğu belli. Ve onun faaliyetleri de belli. Sonuçta ne olacağı belli. Müminlerin durumu belli. Dünyadaki durum belli. Hazreti İsa'nın inişi Allah'ın izniyle gelişi belli.
İnşallah.
İslam ahlakının hakim oluşu belli. Çünkü kaderde Allah onu öyle yaratmış. Şimdi bizim görme sıramız. Allah'ın izniyle. Öyle düşünmek bazen daha kavrayıcı oluyor inşallah.
İnşallah. Güzel bir kedimiz var, ona bakalım mı?
Bakalım.
Pardon. Muhabbet kuşuyla güzel bir dostluk kurmuş bakın. Sevimler. Kedi uyuyor bir yandan ama şeyde onun üzerine çıkmış. Çok sevimli bir şekilde takılıyorlar öyle birlikte.
Subhanallah, çok güzel maşallah.
Oh. Ama dokunmuyor, bir şey yapmıyor.
Yani hem ne kadar estetik, evet, ne kadar yani. Şefkat dolu. Bak yani o normal tırmığıyla aslında şey yapabilir. Hiç öyle değil mesela, sevgiyle dokunuyor yani maşallah.
Maşallah, ne kadar sevimler ya.
Kedi zaten çok minik kuştu, ondan da minik. Evet. Baksana telefonu kadar.
Bu kadar dostluk ve muhabbet de böyle. Oh.
Maşallah.
O uyuyor, o takılıyor.
Allah'ın müthiş tecellileri maşallah.
Evet. Gülüyor gibi değil mi?
Evet.
Evet. Maşallah. Tabii işte bu ayrı zamanın özelliklerinden bir tanesi. O döneme gidiyoruz inşallah. Hadislerde vahşi hayvanların da ehilleştiği, değil mi? Kurtla kuzunun yan yana olduğu, ondan sonra bir çocuğun yılan diline elini sokup da yılanı sokmadığı bir dönem olduğu bildiriliyor inşallah.
Tabii.
O dönemde hızla geliyor inşallah. Bu güzellik bütün dünyayı kaplayacak inşallah. Alametleri de yavaş yavaş böyle gözükmeye başladı. Hakikaten evet. Birbirine çok düşman olan hayvanlar eskiden. Şimdi dostça böyle, değil mi? Kardeşçe yaşama alametleri başladı. Daha tabii Mehdi inşallah zuhur ettikten sonra gerçekleşecek olan hadis, Allahu alem. O şekilde bir döneme hızla gidiyoruz. Bitirelim mi Altı Hocam?
Tamam inşallah. Mehdi i̇nşallah. Sevgiyi dünyaya getirdiği evet. için. O sevgi her yere, yani böyle hava gibi, oksijen gibi her yere yayılıyor. Yani bütün insanlar gibi hayvanlara da yayılıyor. Havadaki kuşlar bile Mehdi'den razı olur diyor İnşallah. Hadiste. İşte o sevgiden getirdiği, Allah'ın o şeyle o görüntüyü o yarattığı için, her şeyi o yarattığı için o şekilde gösteriyor, razı oluyor. Hakikaten bütün hayvanlar o hale geliyor yani maşallah.
Maşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat 22'de birlikte olmak üzere. Kanallarımız belli mi? Evet, kağıdımız şu yok. An burada yok. Saat 22'de inşallah hep birlikte olacağız. HarunYahya.tv'den izleyebilirsiniz. Ayrıca televizyon kanalımızdan yayın olacak. Hatta bakabiliriz. Belki şu anda sitede var mıydı acaba? Belki varsa. Hemen bir saniyede söylüyorum. Evet.
Her akşam yapıyoruz ama hepsini unutuyoruz. Bütün günler birbirine...
Hayır, vardı notumuz ama not şu an burada gözükmüyor.
O zaman şöyle söyleyelim, yarın harunyahya.org'dan veya harunyahya.tv'den kardeşlerimiz baksınlar hangi televizyonda, uyduda olduğunu, oradan görebilirler inşallah.
Evet, şu anda daha siteye geçmemiş, yarın görebilirler. Herkese hayırlı geceler diliyoruz, yarın inşallah tekrar buluşmak üzere. Hayırlı geceler.
İyi geceler.